Ayrım 20, sayfa 313. 2. Özel davetliler olarak yatan Öküstra Dağları'nın çimenli güneydoğu yamacına tırmanıp Simaku ve Amerikalı genç Babbitt'in uçuş gösterisini izliyordum. O gün rüzgar güneydoğudan esiyordu, havada güneşliydi. Dağa tırmanırken Shangguan Lady ile ben aynı eşiğin üzerindeydik. Shangguan Zhoudi ile Sima Liang da aynı eşik üzerindeydi. Ben Shangguan Lady'nin önünde oturuyordum. İki eliyle göğsümü kavramıştı. Sima Liang, Shangguan Zhoudi'nin önünde oturuyordu. Bir eliyle sadece onun elbisesinin bir ucundan tutunabiliyordu. İki kolunu açıp ona sarılamıyordu. Çünkü Shangguan Zhoudi'nin karnında Sima ailesinin bir sonraki neslinin dölü vardı. Birliğimiz önce öküzün kuyruğunu tırmandı, ardından sırtına geçtik. Öküzün sırtını ucu bıçak gibi sivri yabani otlarla sarı kara hindibağlar bürümüştü. Eşekler sırtlarında bizleri taşımasına rağmen çok rahat bir şekilde ilerliyordu. At üzerinde olan Simaku ve Babbitt bizim yanımızdan geçerlerken yüzlerinde çok heyecanlı bir ifade vardı. Simaku elini yumruk yapıp bize doğru salladı. Dağın tepesindeki bir grup sarı benizli insan dağın eteklerine doğru bağırdı. Simaku kısa kamçısını çıkarıp kırma atının kıçına iki kere vurunca at öne doğru sıçrayıp daha hızlı koşmaya başladı. Babbitt'in atı da Simaku'nun atını sıcak takibe aldı. Babbitt'in ata binişi de deveye binişini andırıyordu. At ne kadar sallansa da vücudunun üst kısmı o sabit düz duruşunu bozmuyordu hiç. Babbitt'in dev gibi bacakları öyle uzundu ki atın üzengisi neredeyse yere değecekti. At onun kasıkları arasında hem acıklı hem de komik görünmesine rağmen yine de çok hızlı koşuyordu. Biz de hızlanalım biraz dedi ikinci ablam. Topuklarını atın karnına geçiriverdi. Kendisi bizim tören alayının lideri konumundaydı. Ne de olsa komutanın çok değerli karısı oluyordu. Kimse ona saygısızlık etmeye cesaret edemezdi. Bizim eşeklerin ardından gelen halk temsilcileri ve bazı yerel ünlüler nefes nefese kalmış olmalarına rağmen hiç şikayet etmediler. Laidi ve benim eşeğim Zhoudi ve Sima Liang'in eşeğini sıcak takibe aldı. Laidi'nin siyah elbisesinin altındaki meme uçları sırtıma sürtünüyordu. İçimi birden o ağıldaki oyunun sıcaklığı kapladı. Kendimi çok şanslı ve çok mutlu hissettim. Dağın tepesine vardığımızda rüzgar daha da sert esmeye, beyaz rüzgar gülü pırpır dönmeye başladı. Rüzgar gülünün üzerindeki kırmızı yeşil ipek kurdeleler bir sülünün kuyruğu gibi dans ediyordu. Birkaç düzine asker iki devenin sırtına yüklenmiş olan öteberiyi indirmeye başladı. Yüzleri acıyla çatılmış develerin kıvırık kuyrukları ve arka bacaklarının üzeri kuru dışıklarla kaplanmıştı. Gavim ve Kuzeydoğu bucağının bol ve gür çayır çimeni Simaku'nun taburundaki at ve eşeklerle köylünün inek ve keçilerini iyice şişmanlatmıştı ama o zavallı develer çok acı çekiyordu. Buranın toprağına ve suyuna bir türlü alışamamışlardı. Öyle zayıflardı ki kıçları tığ gibiydi. Bacakları çıraya dönmüş, develerin normalde çok sert ve heybetli görünen hörgüçleri sanki içi boş birer çuvala dönmüştü. Sallanırken birden aşağı düşürüverecekmiş gibi duruyorlardı. Askerler devasa bir halı açıp yere serdiler. Simaku, karımı eşekten aşağı indirin diye buyurdu. Askerler hemen koşturup karnı burnunda olan Shangguan Zhoudi'yi aşağı indirip varis Sima Liang'i kucakladılar. Hemen ardından komutanın büyük baldızı Shangguan Lady'nin kayınbiraderi Shangguan Yintong'un ve küçük baldızı Shangguan Yunyu'nun eşekten inmesine yardımcı oldular. Bizler saygı misafirlerdik. Halının üzerinde oturduk. Geri kalan herkes arkamızda ayakta dikiliyordu. Kuş perisi kalabalığın arasına girip saklanmaya çalışıyordu. İkinci ablam ona el edince Sima Ting'in ardına gizlendi. Dişi ağrıyan Sima Ting eliyle şişmiş yanağını tutarak orada öylece dikildi. Bizim oturduğumuz yer öküzün kafasıydı. Öküzün yüzü önümüzde uzanıyordu. Öküzün ağzını kasten göğsüne doğru açmıştı. Öküzün yüzü deniz seviyesinden 500 metre yüksekliğindeki bir uçuruma dönüşmüştü. Rüzgar başlarımızın üzerinden köye doğru esiyordu. Köyün üzerini sis gibi, duman gibi ince bir bulut tabakası sarmıştı. Evimize bakındım ama tek seçebildiğim Simaku'nun dört başı mamur, yedi kapılı kocaman malikanesi oldu. Kilisenin çan kulesi ve ahşap gözetleme kulesi öyle küçük ve kırılgan görünüyordu ki ova, nehir çayırlar ve çayırların etrafında küçük aynalar gibi düşenmiş göletler, keçi büyüklüğünde bir grup atla, köpek büyüklüğünde bir grup eşek gördüm. Bunlar Simaku'nun taburunun binek hayvanlarıydı. Tavşan büyüklüğünde 6 tane keçi gördüm. Bunlar bizim evin keçileriydi. Keçilerin arasında en büyük ve en beyaz olanı benim keçimdi. Annem onu ikinci ablamdan özel olarak istemişti. İkinci ablam da kocasının levazım subay yardımcısından rica etmişti. Levazım subay yardımcısı da birini Yemenki Dağı bölgesine gönderip bu keçiyi satın aldırtmıştı. Benim keçinin yanında küçük bir kız çocuğu duruyordu. Kızın kafası küçük plastik bir top gibi görünüyordu ama ben onun küçük bir kız çocuğu olmadığını biliyordum. O genç bir kadındı. Kafası da normalde küçük bir plastik toptan daha büyüktü. O benim 6. ablam Nayindi'ydi. Bugün keçileri otlatmak için gerçekten de çok uzak bir yere götürmüştü. Keçileri otlatmak için bu kadar uzak bir yere götürmesi muhtemelen keçilerin iyiliği için değildi. Uçuş gösterisini kendi de izlemek için bu kadar açılmış olacaktı. Simaku ve Babit çoktan atlarından aşağı inmişti. Atlar kendi başlarına öküzün başında dolanıp mor çiçekleri açmış yabani yonca aranıyordu. Babit uçurumun kenarına yürüyüp sanki yüksekliği ölçermiş gibi aşağı baktı. Çocuksu yüzünde ciddi bir ifade vardı. Uçurumu gözleriyle tattıktan sonra başını yukarı çevirip bu kez de göğe baktı. Binlerce kilometrelik masmavi gökyüzünde pek de öyle bakılacak bir şey yoktu. Gözlerini kısıp sanki rüzgarın gücünü kontrol etmek ister gibi bir elini havaya kaldırdı. Bu yaptığının çok gereksiz olduğunu düşündüm. Beyhude bir hareketti. Rüzgar gülü pır pır dönüyordu. Rüzgar öyle güçlü esiyordu ki giysilerimiz de pır pır ediyordu. Kartalların kanatları bile rüzgarın etkisiyle kuru yapraklar gibi savrulurken elini kaldırıp ne yaptığını sanıyordu bu adamcağız. O bu boş hareketlerine devam ederken Simaku da bir köle gibi körü körüne onu takip ediyor, gösterişli hareketlerle onun yaptıklarını taklit ediyordu. Ama ben bunun sadece gösteriş amaçlı olduğunu sezdim. Tamam dedi Babit sert bir tonla, artık başlayabiliriz. Tamam dedi Simaku sert bir tonla, artık başlayabiliriz. Askerler iki bohça getirip birini açtılar. İçinden gökyüzünden bile daha büyük olan bembeyaz ipek bir çarşaf çıktı. Çarşafın altından beyaz renkli halatlar sarkıyordu. Babit eliyle askerlere halatları Simaku'nun kalçalarına ve göğsüne bağlamalarını işaret etti. Bağlama işi bittikten sonra düğümlerin sıkı olup olmadığını denemek için halatı kendi elleriyle çekiştirdi. Sonra o beyaz ipek çarşafı açtı, askerlerden uçlarını çekip çarşafa gelebildikleri kadar gelmelerini söyledi. Ardından esen sert bir rüzgar çarşafın içini doldurup onu bavul gibi şişirdi. Askerler çarşafı bırakınca şişen çarşaf sürüklenen bir yaya dönüştü. Üzerindeki halatlarla birlikte Simaku'yu da peşinden sürükledi. Simaku ayağa kalkmaya çalıştı ama bir türlü ayağa kalkamıyordu. Yerde yeni doğmuş bir eşek gibi yuvarlanıp durdu. Babit koşarak onun arkasına geçti. Sırtındaki halatları kavradı sert bir tonla. Sıkı tut bunu, bu halat kontrol ipi dedi. Simaku birden sanki o an ne yaptığının farkına varmış gibi senin ejderhanını sikeyim Babit, seni katil dedi. İkinci ablam halıdan kalkıp Simaku'ya doğru atıldı. Ama daha 2-3 adım atamadan Simaku uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı bile. Artık kükretmeyi bırakmıştı. Babit sol kolundaki ipi çek, çek hadi seni aptal diye kükredi. Hepimiz uçurumun kenarına vardık. Hatta 8. ablam bile bizimle geldi. Tam öne doğru sendeleyerek biraz daha gidiyorduk ki büyük ablam onu kolundan çekip durdurdu. O ipek çarşaf şimdi gerçekten de büyük beyaz bir buluta dönüşmüştü. Çarpık bir açıyla havada yavaş yavaş ileri doğru süzülüyordu. Simaku o bulutun altında oltanın ucundaki bir balık gibi çırpınıyordu. Kımıldama, doğru dur aptal, yere inmeye hazırlan diye kükredi Babit ona doğru. O beyaz bulutun rüzgarın etkisiyle sürüklendi. Bir yandan ilerliyor, bir yandan da gittikçe alçalıyordu. En sonunda çok uzaktaki bir çayırın üzerine inince yemyeşil otlar bir anda göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Hepimizin ağzı açık kalmıştı. Nefes almayı unutmuştuk. Gözlerimiz o beyazlığın peşine takılmıştı. Beyazlık yere düşünce ağzımızı kapayıp tekrar nefes almaya başladık. Ama ikinci ablamın ağladığını fark edince yeniden telaşlandık. İkinci ablam niye ağlıyor olabilirdi ki? İkinci ablamın gözyaşları mutluluk gözyaşları değildi. Kederden ağlıyordu. Aklıma hemen şu geldi. Komutan Sima yere düşünce ölmüştü. İzleyicilerin bakışları sonunda yine beyaz buluta çevrildi. Bir mucize görmek için dört gözle bakıyorlardı. Mucize doğal olarak gerçekleşti. O beyazlık hareket edip havalandı. Beyazlığın altından kara bir şey çıkıp ayağa kalktı. İki eliyle bize el salladı. Heyecanlı bağırışları uçurama kadar ulaştı. Biz de hep birlikte neşeli tezahürat yaptık. Babatın tüm yüzü kızardı, burnunun ucu bir kat yağ sürülmüş şişesine parlıyordu. Kendi halatlarını kendi bağladı. O beyaz bohçayı sırtlayıp ayağa kalktı. Kollarını iki yana açıp oynattı. Yavaş yavaş geriledi. Hepimiz dikkatle onu izlemeye başladık. O ise kimseye bakmıyordu. Yüzü ileriye dönüktü. Onlarca metre geriledikten sonra sonunda durdu. Gözlerini kapayıp ağzını büzdü. Belki de büyülü sözler mırıldanıyordu, kim bilir. Mırıldanması bittikten sonra gözlerini açtı, bacaklarını kaldırıp hızla öne doğru koşmaya başladı. Yanımızdan geçti. Kendini havaya attı. Vücudu dimdik duruyordu. Bir ok gibi aşağı düştü. Çok geçmeden şöyle bir yanılsamaya kapıldım. Aslında düşmemişti. Uçurumun kenarı yükselmeye başlamıştı ya da çayırlar havalanmıştı. Birden bembeyaz bir çiçek açtı. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir çiçek görüyordum. Çayırlara mavi gökyüzünün arasında açan büyük beyaz bir çiçek. Bu büyük beyaz çiçeğe neşeyle tezahürat yapmaya başladık. Çiçek ileriye doğru süzüldü. Bobit onun altında bir kantarın ağırlıymışçasına sabit olarak duruyordu. Çok geçmeden ağırlık yere düştü, bizim evin keçi sürüsünün arasına düşmüştü. Keçiler tavşan gibi kaçıştı. Ağırlık birden kısa bir süre daha hareket etti. O, büyük beyaz çiçek, büyük bir köpük balonuymuş gibi sönmeye başladı. Sönerken ağırlığın üzerine örttü, aynı sırada, o sırada keçileri gütmekte olan Şanguanyan dini de üzerine örttü. Ablam şaşkın bir çığlık attı. Gözlerinin önünü büyük bir beyaz bir çiçek kaplamıştı. Keçiler dört bir yana kaçışırken Niyandi beyaz bir buluta asılmış olan Bobit'in pembe yüzünü kaplayan gülümsemeyi gördü. Bir tanrı ölülerin arasına indi diye düşündü abla. Başını kaldırıp hızla aşağı doğru düşen Bobit'e bakınca kalbi birden onu karşı büyük bir saygı ve ateşli bir aşkla doluverdi. Kalabalık uçurumun kenarına gelip aşağıya bakındı. Bugün gerçekten gözlerim dünyaya açıldı dedi tabut dükkanı olan Huang Tianfu. Bir tanrı 70 yaşındayım. Sonunda bir tanrının ölümlülerin arasında indiğini gördüm. Kasabada özel bir okulda öğretmen olan ikinci Queen Bey, keçi sakalını sıvazlayarak, komutan Sima daha küçük bir çocukken diğerlerinden çok farklıydı. Benim öğrencimken onun ileride büyük işler başaracağını biliyordum diye içini çekti. Kasabanın önde gelenleri ikinci Queen Bey ve Huang Tianfu'nun etrafını sarıp farklı tonlarla ama övgü sözcükleriyle Sima Kuyu övüp övüp bitiremediler. Az önce gözlerinin önünde gerçekleşen göz kamaştırıcı mucize hepsini afallatmıştı. Diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu düşünseniz bile aklınız hayaliniz almaz böyle bir farklılığı diye yüksek sesle tartışmaya ağırlığını koydu. İkinci Queen Bey ve az önce bir kuş gibi uçan Simako ile ne kadar yakın bir ilişki içerisinde olduğunu vurgulayarak benim geceleri işlediğim kabın içine iki kurbağa koymuştu. Dahası da var. Konfüçyüs'ün dediklerini kurcalayıp çarpıtmışlığı da var. Konfüçyüs der ki, insan iyilikle doğar. En başta herkes aynıdır ama deneyim ve pratik onları değiştirir. Peki, bizimki bunu nasıl söylese beğenirsiniz? Tahmin bile edemezsiniz. Şöyle demişti. İnsanlar en baştan beri boş konuşur. Köpekler eğitemez, kediler okuyamaz. Piposunda yumurta haşlamış, hoca yer, öğrenci bakar, ha ha ha diye anlattı. İkinci Queen Bey bir yandan şen kahkahalar atıyor, bir yandan da etrafını saran insanları gururla süzüyordu. Bu sırada kalabalığın dışından keskin ve tiz bir ses duyuldu. Bu ses bir ineğin meme peşinde koşarken çıkardığı sesleri andırıyordu. Yıllar önce nehir kenarında tekneleri kovalayan martıların attığı çığlıklara da benziyordu. Hatta daha çok o çığlıklara benzediği de söylenebilir. İkinci Queen Bey o şen kahkahalarını birden kesip yüzündeki gururlu ifadeyi hemen toparlayıverdi. Hepimiz bu garip çığlığın nereden geldiğini görmeye çalışıyorduk. Bu garip çığlığı atan üçüncü ablam Lindy'di. Fakat onu üçüncü ablamı yapan şeylerden geriye şimdi neredeyse hiçbir özellik kalmamıştı. Az önce insanların iliğine işleyen o garip çığlığı attığında neredeyse tamamıyla kuş perisine dönüşmüştü. Burnu kanca şeklinde bir gagaya, gözleri ise sarıya dönmüştü. Boynu gövdesinin içine çekilmiş, saçları tüye, kolları da iki kanada dönüşmüştü. Kanatlarını dans eder gibi açıp giderek dikleşen tepeye doğru koşturuyordu. Etrafta sanki hiç kimse yokmuş, dünyada bir tek kendisi kalmış gibi çığlıklar atarak uçuruma doğru atıldı. Sima Ting kolunu uzatıp onu durdurmaya çalıştı ama başarısız oldu. Elinde sadece onun giysisinden bir parça kumaşla öyle kala kaldı. Bizler daha kendimize gelemeden o çoktan uçurumun altında kanat açmıştı. Ben daha çok kanat açtı demek istiyorum ama aslında düşmüştü. Uçurumun altındaki çayırdan ince yeşil bir duman tabakası yükseldi. İlk ağlayan ikinci ablam oldu. Onun ağlaması beni açıkça rahatsız etti. Kuş perisi uçurumdan aşağı uçmuştu işte. Bir kuşun uçurumdan aşağı uçması çok sık görülen bir olaydı. Öyle ağlayıp zırlamasının ne gereği vardı ki? Hemen ardından benim her zaman sinsi ve alaycı biri olarak gördüğüm büyük ablam da ağlamaya başladı. Hatta hiçbir şey göremeyen 8. ablamın da onlara katılması bana çok garip geldi. Çok içten ve çok dağ bir şeymiş gibi ağlamaya başladı. 8. ablam sanki uykusunda sayıklar gibi ve sanki birinden tüm duygularını ve arzularını açığa vurmak için izin istermiş gibi dua eder gibi ağlıyordu. 8. ablam olay kapandıktan çok sonra bana 3. ablam nereye yere düştüğünde çıkan keskin sesi bir camın kırılmasına benzettiğini söyledi. Neşeli kalabalık şaşkınlıkla kala kalmıştı. Hepsinin yüzleri donmuştu, gözlerine biraz sis perdesi çekilmişti. 2. ablam askerlerden bir eşek getirmelerini istedi. Kimsenin yardımını almadan eşeğe kendi binecekti. Önce kollarını eşeğin kısa ve kalın boynuna doladı. Ardından da yiğit bir tavırla eşeğin sırtına tırmandı. Eşeğin karnına topuklarıyla iki tekme atınca eşek sıçrayarak öne doğru koşturdu. Simalyenk de eşekle birlikte birkaç adım atmıştı ki askerlerden biri onu durdurdu. Asker onu kaldırıp babası Simaku'nun az önce bindiği atın sırtına koydu. Mağlup olmuş bir ordu gibi tökezleyerek yatan öküz sıra dağlarının eteklerine indik. Peki bu sırada o beyaz bulutun altındaki Babit ve Şanguan Niyanti neler yapıyordu acaba? Eşek üzerinde dağın eteklerine inerken aklımda Babit ve Şanguan Niyanti'nin o paraşüt altında neler yapıyor olduklarını kurcalayıp durdum. Babit'in benim daha önce yapmış olduğum gibi elinde bir tilki kuyruğuyla ablamın yanına diz çökmüş, tilki kuyruğunun tüylü ucuyla onun memelerini kıdıkladığını görür gibi oldum. Ablam da bana verdiği tepkinin aksine gözleri kapalı halde kıpırtısız uzanmış, karnı okşanan bir enik gibi mutlu ve huzurlu inintiler çıkarıyordu. Şuna bakın hele, şimdi de bacaklarını yukarıya kaldırdı. Kuyruğu neşe içinde yerdeki otları süpürüyordu. Gözü pek Babit için yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Tilki kuruğuyla onu gıdıkladığım için kıçıma vurmaktan neredeyse kıçımı çürüttüğü gün üzerinden daha çok geçmemişti bile. Bunları düşünmek bile beni çok öfkelendirdi. Bunun tamamı öfkeden ibaret edildi ama öfkemin içinde sarı renkte erotik bir düşünce de barındırıyordu. O sarı alevler kalbimi yakıp yaraladı. Kahpe diye lanet okudum ellerimi sanki onun boynunu sıkarmış gibi sımsıkı sıkarken. Şanguan'daydı ardına dönüp neyin var senin diye sordu bana. Askerler dağdan aşağı inmenin telaşı içerisinde beni ablamın arkasına oturtmuşlardı. Laide'nin buz gibi beline sımsıkı sarıldım. Yüzümü kuru sırtına yapıştırıp Babit, Babit, Amerikalı şeytan Babit, 6. ablamın üzerine abandı diye homurdandım. Dağın uzun ve dolambaçlı yollarından aşağı indik sonunda. Simaku ve Babit çoktan üzerlerindeki halatları çözmüş, başları eğik bir halde ayakta dikiliyorlardı. Önlerinde uçurumun altında yetişen o çok gür olan yeşil otlardan vardı. 3. ablam işte o otların içindeydi. Yüzü göğe dönük bir halde sırt üstü çamurun içine uzanmıştı. Etrafında kara toprak ve daha yeni yeni çıkmaya başlamış otlar çevirmişti. Yüzündeki kuşumsu ifade çoktan kaybolmuştu. Gözleri hafifçe aralanmıştı. Yüzünde insanı etkileyen sakin ve güleç bir ifade vardı. Gözlerini saçtığı soğuk ve karanlık ışıklar göğsümü delip kalbime saplandı. Yüzü kireç gibi beyazlamıştı. Alnı ve dudakları sanki tebeşirle boyanmıştı. Burun deliklerinden, kulaklarından ve göz kenarlarından iplik gibi kan süzülüyordu. Birkaç büyük kırmızı karınca telaşla yüzünü turluyordu. Burası çobanların çok sık uğramadığı bir yerdi. Otlar deli gibi büyümüştü. Her yanı arı ve kelebek sürüleri sarmıştı. Göğsüme tatlı bir kokuşmuşluk doldu. Onlarca metre önümde o hardal sarısı tepe yükseliyordu. Tepenin altında bir çukur vardı. Tepeden damlayan sular burada siyah renkli bir gölet oluşturmuştu. Uçurumdan düşen su damlalarının gölette çıkardığı sesleri dinledim. 2. ablam sendeleyerek öne atılıp 3. ablamın yanında diz çöktü. Ardından 3. kız kardeşim, 3. kız kardeşim diye haykırdı. 2. ablam 3. ablamı kaldırmak ister gibi kolunun onun boynuna doladı ama 3. ablamın boynu bir lastik gibi esnek ve yumuşaktı. Öylece boylu boyunca uzuyordu. 2. ablamın kolunun üzerinde duran kafası ölü bir kas kafasını andırıyordu. 2. ablam onun kafasını tekrar yere bıraktıktan sonra elini tuttu. Eli de lastik gibi esnek ve yumuşaktı. 2. ablam feryat filan ağlayarak 3. kız kardeşim, 3. kız kardeşim böyle mi gidecektin diye bağırdı. Büyük ablam ağlamadı, bağırmadı da. 3. ablamın yanına diz çöktü. Başını kaldırıp etraftaki insanlara bakındı. Bakışını bir yere odaklayamıyordu. Öyle mi yok, dağınık bir bakıştı işte. Birden içini çektiğini duydum. Elini arkasına uzatıp yumurta büyüklüğünde pompona benzeyen kırmızı mor bir yıldız çiçeği kopardı. Çiçeğin kadife yumuşaklığındaki taç yapraklarıyla üçüncü ablamın burun deliklerinden akan kanı temizledi. Ardından sırasıyla göz kenarları ve kulaklarındaki kanı da temizledi. Temizleme işi bittikten sonra o kanlanmış kırmızı mor topu kendi sivri burnuna götürüp defalarca kokladı, kokladı, kokladı. Çiçeği koklarken yüzüne yayılan çok garip bir gülümseme gördüm. Gözlerinden sadece mest olmuş insanların gözlerinde görülen o kendinden geçmişlik ışıltısı yayılıyordu. Belli belirsiz bir hisle kuş perisinin ruhunun o kırmızı mor yıldız çiçeği vasıtasıyla Shanghuan Lady'nin vücuduna geçtiğini sezdim. O an beni en çok ilgilendiren kişi olan 6. ablam kalabalığı yarıp yavaş yavaş 3. ablamın cesedinin yanına geldi. Ne yere diz çöktü ne de ağladı. Sadece başını sessizce yere eğip iki eliyle at kuyruğunu düzeltti. Yüzü sanki yaramazlık etmiş küçük bir kız çocuğu gibi bir an bembeyaz oluyor, ardından kızarıyordu. Ama çoktan dolgun hatlara sahip genç bir kadına dönüşmüştü artık. Siyah saçları pırıl pırıl parlıyordu. Kalçaları iyice belirgindi. Kuyruk sokumunda sanki çok güzel kırmızı bir kuyruk saklıyordu. Üzerinde 2. ablamın ona hediye ettiği ipekten beyaz bir kipao vardı. Dipnot: Kipao, tek parçalı geleneksel bir Çin elbisesi. Elbisenin derin yırtmaçlarından uzun bacakları görünüyordu. Baldırlarında ayrık otlarının keskin yapraklarının açtığı kırmızı çizikler oluşmuştu. Çürümüş otlar ve kır çiçekleri elbisesinin arkasını ıslatıp kirletmişti. Parlak yeşil lekelerin her yanına kırmızı noktalar yayılmıştı. Düşüncelerin birden atlayıp onun ve Babet'in üzerine örtmüş olan o yumuşacık bulutun içine giriverdi. Tilki kuyruğu otu. O tüylü kuyruk. Gözlerimi iki kan emici sülük gibi onun memelerine diktim. Shanghuan Niandi'nin o dimdik memeleriyle kiraz gibi meme uçları ipekli beyaz elbisesinin övgülerini kazanmıştı. Birden ağzım sulandı. Ağzımın içi ekşi bir tükürükle doluverdi. O andan itibaren ne zaman güzel bir çift meme görsem ağzımın içi tükürükle dolmaya başladı. Onları tutmak için yanı tutuşuyordum. Onları emmek istiyordum. O dünyanın en güzel memelerinin önünde diz çöküp onların en sağlıklı oğulları olmak isterdim. Memeler orada öylece o ipekli beyaz elbisenin altında sanki köpek salyasıyla ıslanmış gibi duruyorlardı. Kalbim bıçak saplanmış gibi acıdı. Sanki Babit'in 6. ablamın meme uçlarının ısırışına canlı canlı tanık oluyordum. O mavi renkli enik gözleriyle 6. ablamın çenesine bakarken ablam da onun o yumuşak altın sarısı saçlarını okşuyordu. O eller benim kıçıma vahşice vurmuştu. Oysa benim tek yaptığım şey hafifçe onu gıdıklamak olmuştu. Adamsa onu ısırmıştı. Bu acının varlığı beni 3. ablamın ölümüne karşı iyice hissizleştirdi. 2. ablamın yakarışları beni üzdü. 8. ablamın ağlaması ise doğanın seslerini andırıyordu. Bu ses bana 3. ablamın yaşarken ki o ağaçları deviren, yaprakları düşüren, yeri titretip göğü sarsan, hayaletleri ağlatıp iblisleri inleten muhteşem, yüce, cesur ve biricik davranışlarını hatırlattı. Babit birkaç adım öne çıkınca onun o taze kırmızılıklarıyla beni son derece mutsuz eden dudaklarına ve üzeri beyaz tüylerle kaplanmış olan kırmızı yüzüne daha yakın bakabildim. Onun beyaz kirpikleri, büyük burnu ve uzun boynu da beni mutsuz ediyordu. Onun her şeyinden iğreniyordum. Sanki bize bir şey vermek istermiş gibi iki elini uzatıp "Çok yazık oldu, çok yazık. Bunun olacağı aklıma bile gelmemişti." dedi. Kendine özgü yabancı bir aksanla hiçbirimizin anlamadığı bir şeyler söyledi. Aralarında ancak anlayabildiğimiz Çince birkaç sözcük yakaladık. Onda sanrısal bir bozukluk vardı. Kendini bir kuş sanıyordu ama kuş değildi. Çevredeki kalabalık ateşli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın içeriğinin kuş perisi ve kuşçuhanın ilişkisi üzerine olduğunu tahmin ettim. Belki araya dilsiz Sun'la ilgili birkaç sözcük de karışmış olabilir ya da tartışma iki çocuğa kadar varmış bile olabilir. Bu konuşmaları duymak istemiyordum. Zaten istesem de duyamazdım. Kulaklarım uğulduyordu. Kulağımın dibinde vızıldayan birkaç eşek arısı vardı. Tepenin hemen üzerinde kocaman bir arı kovanı vardı. Arı kovanın altında bir dağ sıçanın önünde diz çökmüş olan bir rokun duruyordu. Dağ sıçanın iyi geçmiş ön ayakları vardı. Vücudu şişmancaydı. Küçük gözleri birbirine yapışık gibi duruyordu. Guofuzi, köyün büyücüsü, meteliklerin üzerine yazı yazabilir ve hayaletleri yakalayabilirdi. Onun da yuvalarında duramayan, burnunun üzerinde birbirine yapışıkmış gibi duran küçük gözleri olduğundan ona dağ sıçan adını takmışlardı. Kalabalığın arasından sıyrılıp, koca dayı kız ölmüş, ağlamak onu geri getirmeyecek. Havada sıcak, en iyisi onu bir an önce eve götürmek. cenazesini yapıp huzur bulması için toprağa gömelim dedi. Nasıl bir yakınlık kurup Simaku'ya koca dayı diye seslenmişti bilmiyorum. Bunu bilebilecek birini bile bilmiyorum. Simaku başını salladı. Ellerini sıkıp anasını sattığımın hüsranın daniskası bu diye söylendi. Dağ sıçanı ikinci ablamın arkasında duruyordu. O küçük gözleri yerinde duramıyordu. Çok acıklı bir sesle. Koca teyze, kız çoktan ölmüş. Siz kalanlara bakın. Artık iki can taşıyorsunuz. Böyle ağlamaya devam ederseniz kendinizi mahvedeceksiniz. Bu da gerçek bir trajediye yol açar. Üçüncü koca teyze gerçekten bir insan mıydı? Ona öyle kolayca bir insanda diyemeyiz. Aslında bir kuş perisiydi. Batılı ananın ölümsüz şeftalilerini gagaladığı için buraya yeryüzüne gönderilmişti. Ama şimdi süresi doldu, doğal olarak da ait olduğu yere, periler diyarına geri döndü. Sizler söyleyin, hepiniz gördünüz, uçurumdan düşerken yerle gök arasında sarhoşmuş ya da derin bir uykudaymış gibi süzülüyordu. Eğer ölümlü olsaydı, düşerken öyle rahat ve öyle zarif görünür müydü dedi. Dağ sıçanı tam yerle gök arasında derken, ikinci ablamı kolundan tutup yerden kaldırdı. İkinci ablam durmadan, üçüncü kız kardeşim ölümün çok trajik oldu diye sayıkladı. Tamam tamam dedi Simaku. İkinci ablama doğru elini sabırsızca sallarken. Ağlama artık. Onun gibi biri için yaşamak bir zulümdü. Ölünce periler arasında karışıp rahata erdi. Hepsi senin suçun. Ne diye uçuş denemesine kalkışırsın diye söylendi ikinci abla. Simaku, uçmadın mı? Siz kadınlar böyle büyük işleri anlamazsınız zaten. Personel şefi Ma birkaç adam ayarlayıp onu eve taşıyın. Sonra bir tabut alıp cenaze işlerini düzenleyin. Yaver Liu. Paraşütleri toplayıp dağa çıkarın. Danışman Babit'le ben bir deneme daha yapacağız dedi. Dağ sıçanı ikinci ablamı kolundan tutarak kalabalığa heybetli bir sesle hadi herkes bir işin ucundan tutsun diye seslendi. Büyük ablam hala diz çökmüş bir halde üçüncü ablamın kanına bulanmış çiçeği koklamakla meşguldü. Dağ sıçanı büyük teyze sen de paralama kendini artık. Üçüncü koca teyze perilerin arasına karıştı hepimiz onun adına sevinmeliyiz dedi. Dağ sıçanı daha sözünü bitirmemişti ki büyük ablam başını kaldırdı, gözlerini dağ sıçanına dikip gizemli bir tebessüm takındı. Dağ sıçanı bir şeyler geveledi, konuşmaya cesareti yoktu. Telaşla insan yılanının arasına karıştı. Changuan Lady elindeki kırmızı mor çiçeği kaldırdı, gülerek ayağa kalktı. Kuş perisinin cesedinin üzerinden atladı, gözlerini Bobit'e dikip siyah elbisesinin içinde sallanarak yürüdü. Hareketlerinde çişi gelmiş birinin telaşı vardı. Minik minik adımlarla birkaç adım ilerledi. Elindeki çiçeği yere fırlattı. Bobit'e doğru atıldı. Kollarını onun boynuna doladı, vücudunu onun vücuduna yapıştırıp sanki ateşlenmiş bir şekilde şehvet acıdan ölüyorum diye mırıldandı. Bobit onun koynundan kaçabilmek için akla karayı seçti. Yüzü ter içindeydi. İçine yabancı ve yerel sözcükler kattığı bir sesle seni istemiyorum, sevdiğim sen değilsin deyiverdi. Büyük ablam gözleri kızarmış bir köpek gibi ağzından iğrenç sözcükler savurdu. Göğsünü kabartıp Bobit'in üzerinden atıldı. Bobit ablamın ataklarını birkaç kez beceriksizce savurdu. Bir, iki, üç derken sonunda altıncı ablamın arkasına saklandı. Altıncı ablam onun koruması olmuştu. Ama altıncı ablam bunu yapmayı hiç de istemiyordu. Yaramaz bir erkek çocuğunun kuyruğuna zil bağladığı küçük bir köpek gibi durmadan döndü durdu. Büyük ablam altıncı ablamla birlikte dönmeye başladı. Bobit de eğilmiş altıncı ablamın kıçının arkasında dönüp duruyordu. Döndüler döndüler durmadan döndüler. Onların dönmesinden başım döndü. Gözlerimin önünde dikilmiş kalçalar, saldırgan göğüsler, parlak enseler, yerli yüzler ve beceriksiz bacaklar hızla döneniyordu. Gözlerim kamaştı. Aklım alak saçına döndü. Büyük ablamın feryatları, altıncı ablamın çığlıkları, Bobit'in derin derin solukları, kalabalığın o muğlak bakışları, askerlerin yüzlerinde yağlı gülüşler vardı. Ağızlarını açıp çenelerini titrettiler. Benim keçinin önderliğindeki keçi sürüsü süt dolu memelerini sürüyerek tembel tembel eve dönüş yolunu tuttu. Atların ve eşeklerin o parlak tüyleri. Başımızın üzerinde çığlık çığlığa kuşlar uçuşuyordu. Demek oluyordu ki yakınlarda bir yerde yumurtaları ya da yumurtadan yeni çıkmış yavruları vardı. Ah o zavallı otlar! Boyunlarına basılmış yabani çiçekler! Ah o sefahat nefsimi! İkinci ablam sonunda büyük ablamın siyah elbisesine yapıştı. Büyük ablam ölümüne bir mücadeleyle kollarını Bobit'e doğru uzatmaya çalışıyordu. Ağzından etraftaki kalabalığın utançtan kızarmasına neden olan daha da müstehcen sözcükler döküldü. O siyah elbise yırtılınca büyük ablamın omuzları ve sırtının bir bölümü açtı verdi. İkinci ablam öne doğru atılıp büyük ablama bir tokat savurdu. Tokatı yiyen büyük ablam hemen duruldu. Ağzından beyaz köpükler çıkıyordu. Gözleri boş boş akıyordu. İkinci ablam büyük ablamın yüzüne birbiri ardına tokatlar savurdu. Her tokat bir öncekinden daha sertti. Büyük ablamın burun deliklerinden kara kan süzülmeye başladı. Önce başı ayçiçeği gibi göğsünün önüne düştü. Hemen ardından kendini yerde buldu. İkinci ablam yorgun bir halde yere çöktü. Nefes nefesiydi. Uzun süre öyle kaldı. Nefes alışverişi bir süre sonra ağlamaya dönüştü. Sanki gözyaşlarına ritim tutmak ister gibi kendi dizlerini dövmeye başladı. Simaku'nun yüzünde saklayamadığı heyecanlı bir ifade vardı. Gözlerini büyük ablamın çıplak sırtına dikti. Ağır ağır nefes alıp veriyordu. Ellerini sanki ne kadar temizlerse de bir türlü çıkmayan bir lekeyi temizler gibi durmadan pantolonuna sürtmeye başladı. Ayrım sonu sayfa 329.